Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Mayıs 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yoğun bir gündem var yine. Özellikle Rusya'nın Ukrayna operasyonuyla ilgili etrafında, daha doğrusu pek çok not var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Azovstal, Mariupol, bütün dikkatler son dönemde oraya çevrilmişti. Çünkü Mariupol şehri başta Azak taburu olmak üzere Ukraynalı neonazi birliklerden temizlenmişti ama devasa Sovyetlerden kalma bir tesis, işte oradaki en son kalanlarda çıkartılıyorlar. Silah bırakıp çıkıyorlar, teslim oluyorlar. Tabii bu bir zafer olarak sunuluyor. Enteresan hakikaten görüntüler de var çünkü sosyal medyadaki post-truth dünyanın tezahürü diyeceğim notlar var Azovstal'dan. Saldırı durdurulmuştu. Zaten bir kuşatmaya dönüşmüştü ve siviller de çıkmıştı. Üstelik bir takım NATO subaylarının olduğu haberleri yansımıştı. Sahadan bunlar var. Siyasette ise Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruları teslim edildi. Tepkiler var. Ve tabii Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları var. Türkiye'nin bir pazarlık yapmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bugün bu meseleye bakacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Emin Gürses'in değerlendirmesini alacağız. Hem neden İsveç ve Finlandiya şu anda hangi sebepten ötürü, kimlerin arzusuyla ne oluşturulmaya çalışılıyor? Bu haftanın ana başlığı aslında bu, tarafsız, en azından askeri anlamda kağıt üzerinde tarafsız iki ülkenin NATO üyeliği ve Türkiye'nin de tabii ki itirazları. Pek çok şey yayınlanıyor bu konuda. Bloomberg'den tutun da Sabah gazetesine uzanan hem Batı basınında hem Türkiye medyası, Türkiye'nin koşulları olduğu söyleniyor. Bu koşullar ne kadar karşılanacak? Pazarlıklar yapılacak mı? Ne kadar yapılacak? Ankara vaz mı geçecek? Bunların hepsini soracağız Emin Gürses'e. Ekonomideki yansımaları, ekonomi alanında Rusya'nın Ukrayna operasyonunun tetiklediği yaptırımların tabii bumerang gibi dönüp başta Avrupa olmak üzere dünyayı da vurduğunu biliyoruz. Buradan notlar var. Rusya tarafından yapılan açıklamalar var. Hepsinin notlarını aktarmaya çalışacağım sizlere ve programın ikinci yarısında da çok kısa bir süre önce kayıt yaptık Emin Gürses'le. Onun değerlendirmelerini aktaracağız sizlere. Başlamadan yine frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekansları Sputnik'in web sitesindeki radyo bölümünden, programlar bölümünden tıklayarak kolaylıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabından dinleyebilirsiniz. Video da yükleniyor Telegram hesabına sonradan. Artık malum YouTube yayınımız yok, karartma olduğu için, ama Telegram üzerinden dinleyebilir ve izleyebilirsiniz. Diyelim, başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya'nın Ukrayna harekatı. Küresel çapta tartışmaları, yankıları, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin ve NATO'nun son 30 yılda dünyanın dört bir yanında müdahale etmediği hiçbir yer kalmadı diyebiliriz. Çeşitli gerekçelerle, insani gerekçeler, demokrasi taşıyıcılığı, petrol ve enerji kaynakları, jeostratejik hesaplamaları, yani BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmaksızın pek çok harekat düzenlendi. Çeşitli gerekçelerle saldırı altında olunduğu dahil olmak üzere Rusya Federasyonu da yakın coğrafyasında Sovyetler Birliği'ndeki ortağı olan Ukrayna'nın kendisine karşı kullanılması ve Ukrayna içindeki Rusça konuşanlar ve Rus nüfusa yönelik ve tabii 8 yıldır devam etmekte olan Donbas'taki savaşın yeniden Rusya'ya saldırı için bir atlama tahtasına çevrilmesi gerekçesini ortaya koymuştu. 3 aya yaklaştığı o harekat tabii küresel yankıları oldu ve açıkça hem ekonomik hem siyasi hem askeri adımlara baktığımız zaman Rusya Federasyonu'na karşı Batı'nın Ukrayna üzerinden açıkça bir savaş yürüttüğü anlaşılıyor net olarak. Kendileri de aslında uzmanlar düzeyinde bunu ifade ediyorlar. Rusya'yı mutlaka mağlubiyete uğratmak, bunun için Ukrayna'ya silah sevk etmek vesaire. Evet, cephede de devam ediyor tabii ki. Oldukça zorlu bir harekat olduğunu belirtmek gerekiyor burada. Ve en çok tartışılan, konuşulan alanlardan bir tanesi Donbas bölgesinin anayasa sınırları içerisinde yer alan güneydeki Mariupol kenti ve bu kent içerisindeki Azovstal devir çelik tesisi. Çok önemli bir tesis, bu Sovyetler Birliği'nden kalma devasa bir tesis. İşte burada Mariupol kurtarılalı çok oldu. Bölge ahalisi açısından söylüyorum. Ruslar ve Rusça konuşanlar açısından ve özellikle de orada 2014 senesinden bu yana bir hayli terörist estiren Azak taburu, Biletski'nin Azak taburu birlikleri. Yaklaşık 8-10 bin militandan, tabii bu arada Ukrayna ordusu birlikleri olduğu da söyleniyor. NATO subayları olduğu, bir kısmının esir düştüğü de söyleniyor. Orada bir sivillerin bulunması büyük bir problem yaratmıştır. Rusya Federasyonu da Amerika'nın Orta Doğu'da yaptığı gibi dandun her yeri vurmak yerine askeri tesislere odaklandı ve Azovstal gibi tesislerin zarar görmesini istemiyor. Çünkü daha sonra devam edecek orada hayat. Operasyonu böyle bölüm bölüm sürdürmeye çalıştılar. Tabii ki insan kalkanı olarak kullanılması sivillerin ve çıkanlara dair Telegram hesaplarında yüzlerce söyleşi var. Her biri başlarına gelenleri anlatıyorlar. Bunlar Batı dünyasına yansıtılmıyor, onu belirtmek gerekiyor. Şimdi Azovstal sıkıştı. Siviller çıkartıldı. Ukrayna doğruladı, Rusya tarafı doğruladı ve sıra silah bırakmaya geldi. Dünden itibaren başladı, ben aktarmıştım size. Ünlü gazeteci Pepe Escobar'ın deyişiyle Azovstal'da NATO teslim oldu. Hakikaten otobüslere bindirildiği görüntüler, Rusya Savunma Bakanlığı bu görüntüleri yayınlıyor. Fakat enteresan olanı Ukrayna lideri Zelenski'nin açıklaması oldu. Tahliye misyonu devam ediyor. Bizim ordumuz, istihbarat yetkililerimiz tarafından yürütülüyor dedi. Enteresan bir. Zaten Rusya Federasyonu ordusu ve Donbas birlikleri, yine Ukraynalı onlar da, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri, onlar da Ukraynalı, iç savaşta diğer tarafı yansıtıyorlar. Rusya Federasyonu'nun yardım ettiği güçler onlar tarafından kuşatılmıştı. Dolayısıyla Ukrayna ordusu orada ne yapıyor, nasıl bir tahliye yürütüyor? Hakikaten sosyal medyada acaba ne içiyor diye soruyorlar. Hak vermemek bu yorum üzerine mümkün değil ama New York Times gazetesi de Ukrayna Mariupol'deki askeri misyonunu tamamladı. Savaşçılar tahliye ediliyor. Bu da çelik fabrikasındaki savaşa sona erdiğini gösteriyor diye tweet attı. Yani akıl sır alır gibi değil. Endüstriyel düzeyde yalan söyleniyor bu çatışmada. Ben çok çatışma izledim. Hakikaten 30 yıllık süreçte NATO'nun ve Amerika'nın her türlü operasyonunu takip etmiş bir dış haberciyim. Hiç böylesini görmedim. Çok net olarak söylüyorum. En azından karşılaştırmalı bakarlardı, iddia olarak başka türlü yer verirlerdi vesaire. Tümüyle akıl yitimi, sanıyorum biraz post-truth dijital dünyanın sonucu bu. Artık gerçekleri tamamen çarpıtmaya başladılar. Hakikat bakanlıkları kurmaları da hakikaten acziyetin sembolü. Reuters bu arada Azovstal'la ilgili değil ama başka bir Sumi bölgesindeki çatışmaya dair paintball görüntüsü göstermişler. Gerçek olduğunu, doğru olduğunu söylüyorlar. Bölgesel koruma kuvveti mensuplarına ait eğitim misyonu diyorlar. Savaş alanından görüntü gösterip gerçekten çok acayip. Rusya tarafı Azak taburunun koşulsuz teslim olduğunu duyurdu. BM daimi temsilcisi yardımcısı Polyanski'nin açıklamaları var. Biraz New York Times gazetesiyle alay ederek Rusya Savunma Bakanlığı zaten görüntüleri yayınlıyor bu arada. Rusya televizyonlarında çarşaf çarşaf otobüslerdeki her taraflarında gamalı haçlı militanlar var. Zaharova'dan yalanlama geldi. Peskov, Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü, bunun adı teslim olmaktır, başka bir şey değildir demiş. Silahlarını bırakıyorlar, teslim oluyorlar. Ve tabii yani buradan teslim olanlar da Donetsk bölgesindeki bir kente yaralılara özellikle götürülüyor. Götürüldükleri yer de belli. Dolayısıyla hakikaten çok Tuhaf Batı basınındaki bu haberler, sosyal medyada o kadar çok propaganda üstünlüğü var ama yani gerçekleri nereden, nereye kadar gizleyebilirsiniz? Çok acayip bir gelişme. Şimdi Donetsk lideri Puşilin'in açıklamaları var. Teslim olanların akıbetine dair kararı mahkeme verecek dedi. Çünkü sivilleri rehin aldıkları pek çok tanıklık var bu konuda. 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40 değil, inanılmaz sayıda tanıklık var. Rusya Adalet Bakanlığı bu arada Azak taburunu terör örgütü olarak tanınmasını önermiş. Bugüne kadar tanımamış olmaları şaşırtıcı doğrusu. Ve işte teknoparka çevirme gibi bir takım planlar var. O yüzden zaten askeri olarak işini bitirecek bütün imkanlara sahip olmalarına rağmen bu harekatı o şekilde yürütmediklerini herkes gördü aslında. 10 Mart'ta kuşatılmıştı. Hani Ukrayna ordusu tahliye ediyor diyorlar ya, 10 Mart'tan beri kuşatma altında zaten Mariupol çoktan Mariupol'deki etkinlikleri sona ermişti. 4000'den fazlası ortadan kaldırdı Rusya'nın yine verdiği bilgiler tabii ki bunlar. 1478'i esir düştü, 2500 kadarı kalmıştı. Bunların 400 kadarı yabancı ve Britanya, Kanada, ABD, Romanya, Polonya. Hatta Erdoğan'dan yardım istediler. İbrahim Kalın açıklama yaptı. Berdyansk'a gemi gönderelim, tahliye edelim dedi. Çeçenlerin Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenya lideri Kadirov da bunlar bir grup Nazi. Yani bunlar faşist bir grup. Bunların acımasızlıkları öyle hani bunları bırakacağız böyle bir şey olmaz diye biraz da sitem etmişti Türkiye'ye. Yani siviller BM'nin Kızılaç'ın yardımıyla çıkartıldıktan sonra bu askerler burada sıkıştılar, kaldılar. Başka yerlerden de bu arada Severodonetsk ve Lisiçansk yakınlarında yine Ukrayna birliklerinin çembere alındığı yaklaşık 16 bin haberleri geliyor ama sosyal medyaya baktığınız zaman Ukrayna Moskova önlerinde. Hakikaten çok enteresan. Ben aynı zamanda bu 30 yılda sosyal medyada bu kadar çarpık yansıtılan bir savaşta görmedim. Şimdi şunu da iddia etmeyeyim. Rusya müthiş başarıdan gerçekten zorlu bir çatışma. Eğer sivillere dikkat ediyorsanız bir ordu olarak nedenleri sonuçları ayrıca tartışılır. Ama sivillere özen gösteriyorsanız o zaman gerçekten zorlu olmama olasılığı yok. Çünkü Amerika'nın yaptığı gibi halı bombardımanlarla Dandun, Belgrad'ı vurmak gibi ya da Afganistan'ı vurmak gibi bir iş yapmıyorsunuz anlamına geliyor bu. O yüzden zorlanmaları da normal elbette. Üstelik bir de yaptırım altında hakikaten her açıdan ve karşı taraf bütün Batı bloğu silah yığıyor sürekli olarak. Dolayısıyla yani anlaşılır durumlar, askeri anlamda söylüyorum bunu. Evet, bu arada Rusya ordusunda Orlan 10 İHA'ları devreye sokulmuş ve bir de lazer, bunu benim İngilizce kaynaklarda da gördüm, Yuri Borisov Rusya Başbakan Yardımcısı, 5 kilometre uzaklıktaki İHA'ları yakalayabilen bir lazer test ettiklerini söyledi. Ve ayrıca bu Peresvet isimli bir lazer bu. Ve Ukrayna sahasında da bu lazer silahlarının Zadira versiyonu, ismi Zadira'ymış, değişik bir silah herhalde, askeri eylemlerde numune olarak kullanıldığını da söylemiş, dikkat çekici. Bir de S-500 hava savunma sistemleri Rusya ordusuna teslim edilmeye başlanmış. Prometheus diyorlar buna. Türkiye'de o kadar S-400 tartışması yapıldı. Bir de S-500'ler var. Nisan ortasında da seri üretimin başladığı duyurulmuştu. Askeri cephede durum böyleyken bir de Rusya'dan bir iddia geldi. Amerikan yönetiminin Suriye'deki cezaevlerinden, özellikle YPG kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanını TANAF üssüne taşıdığı ve buradan Ukrayna'ya savaşmak üzere salıverdiği yolunda. Bu arada da hakikaten enteresan video görüntüleri, IŞİD'in Suriye'deki savaşından bildiğimiz tarzda video görüntüleri yayınlandı. Dikkat çekici buldum doğrusu. Donbas'taki İslamcılar şeklinde Rusya'ya karşı. Gerçi Kafkasya cephesinden 90'lardan falan böyle bir tarihsel hafıza da var ama Müslümanı Müslümana kırdırmak da diyebiliriz buna. Eğer doğruysa hakikaten dış istihbarat şefi servisi, basın bürosu şefi duyurmuş bunun 60 militanı gönderiyorlar diye. Amerika'nın IŞİD gibi terör örgütlerinde kullandığı bunların böyle videolu propagandaları da servis edilmiş vaziyette. TANAF içinde terörist aktarma merkezi ifadesini kullanmışlar. Evet, hal böyleyken tabii Azovstal'da bunlar yaşanırken Zelenski dün akşam Cannes Film Festivali'ne videoyla katıldı. Ayakta alkışlandı. Filmleri Ukrayna'nın koşullarıyla kıyaslamış. Sinema gerçekçilik arasında böyle bağlantılar filan tesis eden uzun bir konuşma yapmış. Hakikaten enteresan. Bir de Eurovision'daki tartışmalar var. Ukrayna kazanmıştı. Eurovision'a siyaset her zaman yansır. Bu sefer de tabii Batı'daki bunca propagandadan sonra nasıl yansımasın diyeceğimiz var ama bir takım problemler çıkmış. Oylama usulsüzlükleri, şikayetleri var. Avrupa Yayın Birliği 6 ülkenin usulsüz oylama yaptığını iddia edip jüri oylarını büyük finalde devre dışı bırakmış. Kendisi hesaplayıp dağıtmış puanları. Ukrayna'da kazanmış. Enteresan. Hakikaten yedek toplu sonuç hesaplaması diyorlar buna. Tabii ki tamamen siyasi olduğu anlaşılıyor. Bu arada bu konudan sosyal medyadaki savaşta da yani bir sahada savaş var bir de sosyal medyada var. Yararlanmışlar anlaşılan o ki Dimitro Kozatski'nin görüntüleri çıkmış bu şarkıyı birinci olan şarkıyı Stefania şarkısını söyleyen. Başka görüntüleri de var. Her yerinde Nazi dövmeleri olan bir isim olduğunu anlıyoruz. Ama tabii Batı medyası ve Batı sosyal medyasında wow, ne kadar şahane görseller, fotoğraflar böyle Azovstal'da üzerine güneş ışığı vurmuş falan bu şekilde de pazarlanıyor. Ve tabii onlar da böyle yansıtıyorlar savaşı. Evet, şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşmüş, silah sevkiyatını arttırma sözü vermiş. Ayrıca Avrupa Birliği üyeliği için Ukrayna'nın yaptığı jet hızla sonuçlanacağı söylenen başvuru ile ilgili Haziran toplantısında değerlendirileceğini söylemiş. Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ise yani bu yıllar alacak. Bakın Türkiye 99'dan beri aday statüsünde ama Ukrayna'ya biraz kıyak geçmeyi planladıklarını kendileri söylüyorlar. Tabii Ukrayna bu koşulları ne kadar karşılıyor ya da Ukrayna'nın üyeliğiyle Avrupa Birliği olmaktan çıkıp neye dönüşecek o ayrı bir tartışma. Diplomasi cephesinde 34 Fransız diplomatı, ayrıca İtalyan ve İspanyol diplomatları 27 yanılmıyorsam Rusya sınır dışı etme kararı aldı. Misilleme. Çünkü bu ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Onlar sınır dışı etme kararı alınca karşılıklılık ilkesiyle Rusya da onların diplomatlarını sınır dışı ediyor. İşler öyle bir hal aldı ki Avrupa Parlamentosu eski Almanya'nın Sosyal Demokrat Başbakanı Gerhard Schröder'e yaptırım uygulamayı gündemine almış. Efendim listeye almak için yaptırım listesine Schröder'i de koymak için çağrı yapacaklarmış. Hakikaten çok acayip bir halde Avrupa Birliği. Ukrayna'daki neo-naziler için gözlerini tamamen karartmış durumdalar. İdeolojik olarak da çok acayip bir yerdeler. Ve buradan da bir pop-nazizm üretiyorlar. 21. yüzyıla özgü. Böyle aslında onlar da o kadar kötü değiller ama falan gibi. Ya çok çok yani Avrupa Birliği'nin pek çok eleştiren insan olabilir. Kendi ortaya koyduğu iddialar açısından insanları direklere bağlayan işte başka bir dil Türkiye söz konusu olduğu zaman mesela Kürtçenin konuşulması ne kadar önemsenir değil mi? Ama Ukrayna söz konusu olduğunda Rusça konuşanlar onların bir hakkı var mı? Yok, mümkün değil. Yani çifte standartlar böyle insanın gözüne giriyor Ukrayna vakası sayesinde ve bunun karşısında da bir pop nazizm. Ama işte o sahadaki insanlar için çok pop bir nazizm değil. Ben Donbas cephesine bizzat gittiğim için 2018'de devam eden savaşta görmüştüm. O yüzden bana hiç pop nazizm gibi gelmiyor. Bilmeyenler için yeni başlayan bir şey. Rusya'nın canı sıkıldı öyle işgale kalkıştı diye sunuluyor. Tabii bir şeyin önünü arkasını bilmediğiniz zaman o zaman pek çok şey söylemiyor. Yine eleştirebilirsiniz. Savaşı eleştirmek insan hakkı olmalı zaten. Ama önünü arkasını da bilmekte doğrusu fayda var. Evet, şimdi İsveç ve Finlandiya bu koşullarda estirilen histeri eşliğinde BM Genel Sekreterine ülkelerinin NATO üyeliği başvurularını ilettiler. Stoltenberg ile görüşüyorlar. NATO temsilcileri parlamentolarında onayladılar. Referandum düzenlemediler. Zaten ana akım medyanın propagandasından bir halkın etkilenmemesi mümkün değil. Böyle demokratik ülkelerde de asıl iş soru soran bir medyada. Medyada elitler gibi aynı propagandayı, elitlerin siyasetini propaganda ettikten sonra tabii ki oluşturacakları histeri halkın kanaatlerini de etkileyecektir elbette. Şimdi NATO'ya sunuluyor. Beyaz Saray'a davet etmiş vaziyette Joe Biden. Onu aktarmıştım dün. Finlandiya lideri de Putin'le telefonda kendisinin girişimiyle bir telefon görüşmesi yapılmıştı. Bu konuda değerlendirme yapmış. Çok sakin gördüm Putin'i demiş. Beni çok şaşırttı. Rahatlamış ve sakindi. Rusya sakin bir tutum. Yani Rusya genellikle sakin bir tutum sergiliyor. Ben de Putin'i hiç böyle çok nadir Avrupalıların tarihsel bir takım şeyleri çarpıttıkları zaman asabileştiği birkaç şey hatırlıyorum. Onun dışında zaten sakin bir lider olarak tanımlanabilir kendisi aslında. Neden özel olarak sakin görmüş? Ne yapmasını bekliyor? Yani Finlandiya liderine vay nasıl yaparsınız demesini mi beklemiş? Onu çok anlayamadım doğrusu. Evet, Avrupa'dan tepkiler. Tabii Doğu Avrupa'da Baltıklar Amerikan mandası altında yaşamaktan en memnun olan onlar. Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ülkemize daha fazla NATO askeri konuşlandırın diye talepte bulunmuşlar. Çok normal. Her zamanki rotaları efendim. Avrupa Birliği Joseph Borrell desteği yinelemiş vaziyette. Çin medyası Global Times NATO üyelikleri halinde bağımsızlıklarını yitireceklerini özellikle Rusya ile ilişkiler bağlamında ve ABD çıkarlarına göre tavır almak durumunda kalacağını. Yani NATO demek ABD demek yani şimdi kusura bakmasın kimse ama ABD'den farklı bir politika izlemeye kalkıştığınız zaman yapamazsınız NATO içerisinde. ABD'nin öncülük ettiği neoliberal dünyanın askeri çıtasını oluşturan NATO sonuç itibariyle. Global Times öyle demiş. ABD hegemonik strateji kapsamında Avrupa'yı piyon olarak kullanıyor diye de Çin'in görüşünü ile getirmiş. Fakat tabii burada bir Türkiye sıkıntısı hasıl oldu konuşuyoruz. Birazdan Profesör Emin Gürses'le yaptığım söyleşide de dinleyeceksiniz. Cumhurbaşkanı kusura bakmasınlar ama İsveç Finlandiya'dan heyetler iknaya geleceklerdi. Yorulmasınlar demişti. Türkiye'ye yaptırım uyguluyorlar. NATO'ya girmelerine izin vermeyiz. Üstelik PKK'ya destek veriyorlar demişti. Dikkatler Ankara'ya çevrildi. Dün Bloomberg akşam saatlerinde NATO'da İsveç ve Finlandiya'yı veto etmemek için 30 ülkenin onayı gerekiyor. PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da İsveç-Finlandiya tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi. Ya Amerika kabul etmiyor yalnız. Orada bir küçük bir problem var. Önce Amerika'ya demek lazım bunları. Katsa yaptırımları Amerika'nın S-400'ler yüzünden artık Amerikan yasası bu. Yasasını değiştirmesi lazım Amerika'nın. F-35 programını bir de parası ödendi bunların. Bu arada enteresan olan Türkiye parasını ödediği şeyleri istiyor. O açıdan da bir acıklı bir hal var. Silah ihracatı kısıtlamalarının kaldırılması gibi talepleri ortaya koymuş. Sabah gazetesinde de 10 maddelik bir NATO manifestosundan bahsediliyor. PKK'nın terör örgütü olduğu, tutum değiştirilmesi gerektiği, YPG'ye açık mali desteğin kaldırılması gerektiği, işte yöneticilerinin teslimatı, FETÖ bağlamında dezenformasyon faaliyetlerinin durdurulmasına uzanan bayağı bir uzun STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyetler falan, fon toplama. Acayip şeyler var bunun içerisinde. Hakikaten insan şaşırıyor. Sabah gazetesinin de Bloomberg'ü tamamlayıcı niteliğinde yayınladığı manifestoya. Bu tabii bugün Cumhurbaşkanı NATO üyeliği için destek istemek tutarsızlık diye bir saptama yaptı. Müttefiklerimizden beklentimiz dedi. Türkiye'nin kendi sınırlarını güçlendirme hususundaki meşru çabalarına aynı şekilde yaklaşmaları. İyi de Amerika Birleşik Devletleri, yani İsveç ve Finlandiya'ya değil Amerika Birleşik Devletleri'ne bunlar söylenmesi gerekiyor. O da bir acayip yani sonuç itibariyle onlar da Amerika ne yapıyorsa aynı şekilde davranıyorlar. Çok enteresan hakikaten. Onu bir ayırma var. Pazartesi gelmek istiyorlarmış demiş Cumhurbaşkanı. Boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor diye bir ifadesi var. Şimdi Amerika'ya sormuşlar dışişleri sözcüsü Ned Price'a. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması karşılığında herhangi bir özel talepte bulunmadığını söylemiş. Hangisi doğru? Gerçekten bilmiyorum. Nereye varacak? Amerikalılar Yunan Başbakanı Miçotakis'i ağırlamışlardı. Aktarmıştım size. Kongre'de hitap etti kendisi. Orada da Türkiye'ye dokundurdu. Özellikle silah satışları, Doğu Akdeniz'i göz önünde bulundurun. Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Yunanistan da Amerika'ya bütün topraklarını serdi. Oradan Türkiye'ye karşı bir takım politikalara dair sıkıştırıyor görünümü var. Hatta Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay biraz sinirlenmiş bu işe. Amerikan Kongresi'ni sağduyuya davet etmiş. Kıbrıs'la ilgili bir kongrede tiyatro oynandı gibi cümleler kurulmuş Fuat Oktay tarafından. Böyle bir bilek güreşi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerika'da bu arada hem BM toplantıları var hem Anthony Blinken'la buluşacak. Amerika ile Türk evinde toplantı düzenlemiş ve Amerika ile ilişkilerimizde yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz demiş. Koşullara dair bir şey söylememiş. Efendim öyle diyelim. Böyle dünya zor durumdan geçiyor. İşte Türkiye'nin barış girişimleri var. Uğraşıyoruz biz de barışa katkı için Ukrayna örnekleri vesaire. Amerika ile en son bir stratejik mekanizma oluşturulmuştu. Roma'da da görüşmüşlerdi. Hatta şimdi bir de liderlerin bu yıl üst düzeyde görüşmesi, Türk ve Amerika liderlerinin bunun arzulandığını dile getirmiş, umut ediyoruz diyerek. Bakalım Çavuşoğlu'nun temaslarına bakmak lazım tabii. Henüz devam ediyor. Saat farkı da var burada. Ne olacak ne bitecek? Avrupa'da tabii ki bunlar tartışılıyor. Alman medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizlerden avantaj sağlamaya çalışan bir pazarlıkçı olarak sunan yorumlara yer vermiş. Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Kölner Standard Zeiger gibi gazeteler değerlendirmeler yapmışlar ve Türkiye aslında Batı tarafında yer alıyor ama koşulları kendisi belirlemek istiyor diyorlar. Biraz çarşı pazar mantığıyla hareket ediyor diyorlar. Kumarbaza bir şeyler, Amerikalılar Ankara'daki kumarbaza bir şeyler vermek zorunda kalacaklar falan. Böyle bir takım sunumlar yapılmış ama Almanya'dan gelen son notlar, ben bir kısmını aktarmıştım size. NATO'da veto etmemek için İsveç ve Finlandiya'yı Ankara'nın bir takım soruları olduğu ve bunların not edildiği vurguları ve Türkiye'nin onaylayacağı, Olaf Scholz böyle söyledi dün, Avrupa için böyle tarihi adımı onaylayacağını, pek Türkiye'nin pek çok yapıcı katkısı var ittifaka, ümitliyim demişti. Almanya Savunma Bakanı da ciddiye alınmalı Türkiye'nin argümanları diye yoğun temaslara işaret eden açıklamalar yapmıştı. Durum böyle. Rusya'dan gelen tepkiler, Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'daki politikacılar ve halk arasında birlik olmadığı, kopukluk olduğu saptamasını yapmış Rusya adına. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Patrushev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Nikolay Patrushev'in açıklamaları var. Ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin Rusya'nın varlığını tehdit eder hale geldiğini ve verilen Batı'nın tepkilerinden Ukrayna üzerinden yarattıkları savaşla eşi benzeri görülmemiş bir jeopolitik kriz oluştuğunu dile getirmişler. Kolektif Batı'nın neoliberalizm anlayışı Rus dünyasını yok etmeyi amaçlayan neoliberal faşizm ideolojisine dönüştü diye bir saptama yapıyor Patrushev. Medvedev de Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına izin vermeyeceğini ama kendisine yönelen saldırılara Rusya'nın çok güçlü yanıt vereceğini dile getirmiş. Peki ekonomi dünyasına bakalım. OPEC'te toplantılar yapılıyor tabii. Amerikan yönetimi petrol ambargosu Batı, Rusya, Avrupa özellikle uygulayabilsin diye başka yerlerden petrol arzı çıkartmak durumunda ama o da sağlanamıyor. OPEC'te Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman, yani bu sorunu hiçbir üretici çözemez demiş. Yok yani petrol yok. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Petrol Bakanı da aynı şekilde bunu tekrarlamış. 432 bin varil ayda arttırmaya yanaşıyor pek ama onun üstüne geçemiyor. Şimdi tabii enflasyon, enerji fiyatları, yeni Amerikan Merkez Bankası Başkanı yeniden seçildi Jerome Powell, para politikasında sıkılaştırmaya devam edeceklerini, faiz arttırımında göze aldıklarını açıkça dile getirmiş vaziyette ki yeni faiz arttırımına uzun süre sonra gitmişlerdi. Enflasyon %8.3 Amerika'da. Britanya'da son 40 yılın zirvesinde %9'a çıkmış. Hakikaten ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Mart'ta %7 idi, 9 olmuş efendim. Bu hafta G7 Maliye Bakanları'nın Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili yine toplantısı var ama Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği adına 9 milyar euro bu yıl için. Amerikalılar da böyle 40 milyar falan veriyorlar. Hem askeri hem sivil ihtiyaçlar için kesenin ağzını açmış durumdalar. Finlandiya 20-21 Mayıs'ta Rusya'dan doğal gaz tedarikini kesecek. Bakalım Finlandiya'daki enerji durumları nasıl olacak göreceğiz. IMF, Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki döviz rezervlerine el konulmasını görüşecekmiş. Böyle biz çökeriz o varlıklara. Zaten daha önce yaptılar Venezuela'da, İran'da gördük, beğenmedikleri rejimlere yapıyorlar. Ama Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis konuşmuş. Yani Rusya'yı tamamen izole etmek imkansız. Eninde sonunda bir ilişki kurulacak demiş. Macaristan, Rosatom'la Pax 2 nükleer santral projesini hızlandırmak istediklerini söylemiş. Zaten yaptırıma tabi değil bu demiş. İtalyan enerji devi Eni de doğalgaz ödemeleri için Rus Gazprom Bank'a hesabını açmış. Euroları yatıracaklar, rubleye çevrilecek, gazları alacaklar. Öyle gözüküyor. Bir de Venezuela hükümetinden açıklama var. Biden yönetimi ABD ve Avrupalı şirketlere Venezuela'daki operasyonları yeniden başlatma yetkisi işareti vermiş. Hani rejimi değiştirmeye çalışıyorlardı ama artık petrol, yani Venezuela petrol üreticisi mecburiyetler, İran ayağı bir türlü oturamıyor. Tabii orada bir sıkıntı da var efendim. Evet, birkaç dünyadan daha not aktaracağım. Amerikan Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'den... Evet, bir internet kesintimiz oldu, kusuruma bakmayın. Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den aday Mehmet Öz profesör, Doktor Mehmet Öz dünyaca ünlü kalp cerrahı, Senato ve eyalet valiliği adaylarını belirlemek için bunlar seçime gidiyorlar ve atbaşı olduğu söyleniyor. Bakalım bir Türk ismini duyurabilecek mi, beraber göreceğiz. Hatta Trump'tan da destek almıştı kendisi. Kasım'da kongrede ara seçimler var tabii Amerika'da. Orada bayağı bir heyecan rüzgarı esiyor, öyle anlaşılıyor. Bu noktada tabii dijital dünyadaki fırtına, öyle söylemek lazım. Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alması, Musk spam oranının %5'ten fazla olabileceğini söyleyerek askıya almıştı şimdilik anlaşmayı. Zaman içerisinde tamamlanacak. Tabii reklam verenlerle alakalı yanlış mı gösteriyorlar tartışmaları falan devam ederken acaba hani Elon Musk burada demokratlara oy vermiş bir insan. Şimdi ilk kez cumhuriyetçilere oy vermeyi düşündüğünü dile getirmiş vaziyette. Bir yandan Twitter liberalleri zorda, öyle söylemek gerekiyor. Bu Alex Martinez'in kayıtları düştü sosyal medyaya. Twitter'ın yöneticilerinden, müşteri ortağı pozisyonunda. Elon Musk'a Asperger'i var onun zaten, tuhaf bir adam falan gibi cümleler kuruyor. Kar mar etmediklerini ve ama ideolojik olarak bu işleri gördüklerini dile getiriyor. Dünyanın hayrı için olduğunu söylüyor ve yani ifade özgürlüğü falan, özgür kürsü olma falan, yani bizim umurumuzda değil diyor. Açıkça aslında sosyal medyanın bütün bu ideolojik şekillenmeyi nasıl etkilediğini ortaya seren tartışmalar ve Amerika bağlamında tabii Kasım'daki seçimlerle alakalı bu kopan fırtına. Elon Musk birdenbire Obama'ya ve demokratlara oy veren bir isimken kara koyuna dönüştü. Ona saldırıyorlar. İçeride bu arada arkasında acaba Trump ya da cumhuriyetçiler mi var tartışmaları var. Gerçekten ortam çok karışmış vaziyette. Göreceğiz bu tartışmaları 2 Kasım'a doğru, ama çok daha hareketleneceğini söylemek mümkün. Orta Doğu'dan vaktim azalıyor. Cumhurbaşkanı dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye için gitmişti. Devlet başkanı hayatını yitirmişti. Hazine Maliye Bakanı da Mısır'a gidecekmiş 1 Haziran'da. Enteresan, 9 yıldır ilk kez bakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmiş olacak Mısır'a, onu aktarayım. Suriye ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri 2019'da Baus kentinde onlarca çoluk çocuk IŞİD'liler, onların aileleri bayağı bir hava saldırısında bir katliama yol açmıştı ama soruşturma yapmışlar. Savaş hukuku ihlal edilmedi sonucuna varmışlar. Pentagon sözcüsü aynı zamanda açıklama yapmış. Demiş ki yani biz hiç olmazsa şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Rusya'dan duyamazsınız. O kadar acayip ki hakikaten, yani biz böyle John Kirby söylüyor bunu. Biz hani katlediyoruz sivilleri ama sonra raporluyoruz da üstelik. Üstelik de yani bu raporda da bir sorun yok. Savaş hukuku ihlal edilmedi diye de bir sonuca varmışlar. Hakikaten çok acayip. Evet, İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Bağdat'ta görüşeceklermiş. Geçen sene başlamıştı müzakereler Nisan 2021'de. Pek bir yere varmadı ama elçiliklerin yeniden açılması, Yemen vesaire, bunu da birlikte göreceğiz efendim. Ve son olarak Assange, Julian Assange. Bugünlerde Priti Patel'in, Britanya İçişleri Bakanı'nın karar verebileceği Amerika'ya iade süreci maalesef çok adaletsiz bir mahkemede Wikileaks'in kurucusunun başına gelmedik kalmamıştı. Tecrit altında tutuluyor. Eylem yaptılar İçişleri Bakanlığı önünde. İade etmeyin, hukuksuzdur bu diye. Pinochet'i bile korumuşlardı, Şili diktatörünü İngilizler. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu da çağrı yapmış Londra'ya, iade etmeyin ABD'ye diye. Avustralya'da çekecek cezasını ayağına bir katakulli ile Amerika'nın temiz başvurusunu kabul etmişlerdi. Sonraki süreçte çok lehine gelişmemişti efendim. Evet, şimdi çok kısa süre önce Profesör Emin Gürses'le konuştuk. Hem Finlandiya NATO, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, hem Türkiye'nin tepkilerini, pası oraya atıyorum. Evet, eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hocam. Kritik dönemden geçiyoruz. Şimdi küresel gelişmeler, tabii Rusya'nın Ukrayna harekatıyla pek çok değişiklik gündemde. 1945 düzeni zaten Amerika'nın ve Batı dünyasının müdahaleleriyle sarsılmıştı. Şimdi diğer kurucu olan Rusya'dan adımlar geldi ve küresel Avrupa güvenlik mimarisi ve küresel güvenlik mimarisinde etkilerini görüyoruz. Epeydir konuşuluyordu. İskandinavya'nın iki ülkesi, öncelikle bu konuda görüşünüzü merak ediyorum. Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği üyesi iki ülke. Aslında çok da tarafsız diye belki addedemeyiz ama, Batı bloğunun parçasılar ama özellikle Finlandiya, Rusya ile çok uzun bir sınırı var. NATO üyeliğine başvurdular. Mektup da iletildi artık. Karar da alındı parlamentolarda. Nasıl değerlendirmek lazım iki ülkenin katılımını, gerekçelerini ve sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?
Hocam, Amerika ve İngiltere büyük bir hamle yapıyor şu anda. Avrupa'yı yeniden kontrol altına almak, Doğu Avrupa ile beraber almak için. Yani bu Rusya, Ukrayna çatışmaları da bu bir savaş, bunu söylüyorlar ama. Bak, bu bir örnek verelim, ondan sonra geçelim oraya. Şimdi fabrikada askerler etrafları sarılmış. Savaş olsa ne yaparsınız? Bombalarsınız, hepsini öldürürsünüz. Ama ne yapıyorlar? Bunları teslim alıyor, bekliyorlar. Ya yapmayın, etmeyin, teslim olun diye. Şimdi bu ne demektir? Böyle bir savaş yok. Savaşta böyle şeyler olmaz. Savaşta bunlara dersiniz ki, size 5 saat süre verdim, hemen teslim olun. Teslim olmazsa bunları bombalarsınız, saldırıda bulunursunuz. Demek ki burada Rusya'nın yapmak istediği, gönderilen yardımları, askeri yardımları, hedeflerini belirleyip onları vuruyor. Bir de askeri yardımlara katkı yapacak endüstriyel altyapı varsa onları vuruyor. Şimdi Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması 40 yıldır konuşuluyor. Bunlar bir türlü katılmadı. Ya bunların katılma isteği de yok. Ama Amerika'nın baskısıyla katılmak zorunda kaldılar. Yapacakları başka bir şey yoktu. Amerika Avrupa'yı teslim aldı. İngiltere ile beraber. Tuzağı kendileri kurdu. Ukrayna'daki silahlı grupları desteklediler. Ukrayna'yı alıp Kırım bölgesinden Rus donanmasını kovacaklardı. Rusya'yı kaçırılmaz olarak böyle bir olay hissettiler. Rusya'nın başka çaresi yoktu. Evet. Bunu anlatıyoruz. Bazı akademisyenler diyor ki Rusya saldırdı. Ya kardeşim, Rusya'nın saldırması değil. Rusya Ukrayna'yla 2045'e kadar anlaşma imzaladı. Kırım bölgesinde donanman duracak diye. Ama 2019'da Zelenski geldi, dedi ki tanımıyorum bunu ben. Uzatmıyorum dedi. Bu ne demektir? Rus donanmasını buradan çıkar demek. NATO donanması buraya gelecek. Rus donanmasını buradan çıkarsa nereye koyacaksınız? Kuzey Denizi'ne. Başka yer yok. Karadeniz'e uygun bir yer yok koyacak. Amerika, Avrupa, Amerika'nın Avrupa'dan çıkmasını NATO üzerinden, NATO'yu kovarak Amerika'yı kovarım diye düşünüyorlardı. Artık Avrupa'da tuzağa düştü. Finlandiya'nın ve İsveç'in konuşmaya hakları yok. Zaten onlar ne talimat verilirse görülecek. Almanya bile talimata göre hareket ediyor. Bakın, Almanya'ya Merkel'i devirerek, Merkel'i tasfiye ederek, o bir tasfiye operasyonuydu. Merkel'i tasfiye ettiler ve yeni gelen hükümetin İçişleri Bakanı 9 Aralık'ta geldi. 2021'de 18-19 Aralık'ta açıklamalar yapıyor. Diyor ki, derhal Rusya sınırına füzeleri yerleştirmemiz lazım. Ya açıkça adamlar göreve onun için gelmişler. Evet. Onun için şimdi Finlandiya, Türkiye tabii bunu veto edeceğim diyor. Karşılığında diyor ki Finlandiya'da...
Şimdi onu, evet, onu soracağım hocam da, Türkiye kısmını soracağım. Kusuruma bakmayın, lafınızı böldüm. Buna Rusya sakin karşılamış gibi gözüküyor ama tabii yanıt olacak diyor. Yani herhalde İsveç ve Finlandiya'nın zaten Avrupa Birliği üyeliği ve NATO ortaklığı da bulunduğu için askeri olarak sahada değişen ne olacak ona bakacaklar gibi gözüküyor. Bir Rusya'nın tepkisini de değerlendirirseniz buna Finlandiya ve İsveç bağlamında, daha sonra Türkiye'yi konuşalım.
Hocam şimdi... Hocam Rusya'nın tepkisi şöyle. Rusya diyor ki bunlar NATO'ya girsin, savunma paktı olarak girsin. Savunma korkuları varsa. Ama NATO'nun füzeleri Finlandiya'ya, Rusya'ya doğru çevirirseniz bu bize tehdit. Bundan bir şey yok. Bunu böyle açıklama yaptı NATO'ya. Normalde NATO'ya girebilirsiniz. Savunma paktıdır. Girin. Çok korkuyorsanız girin. Ama eğer Amerikan füzelerini gelip benim kapıma eleştirirseniz bu bana karşı bir faaliyettir demektir. Ona karşı evet. çıkıyor zaten. Yoksa NATO'ya girmesine bir şey demiyor ki.
Evet. Hocam şimdi Putin işte Ukrayna'da engelledi ama iki ülkenin üyeliğinin yolunu açtı falan diyorlar. Ne yapabilirdi Rusya bu genişleme dalgası karşısında? Yani karşı taraf genişlemeden Avrupa, durmuyor çünkü.
Yani Avrupa çok kötü bir döneme girdi. Amerika Avrupa'yı şimdi kavga İngiltere Amerika attı. Ve Rusya Federasyonu'yla karşı karşıya gelmişler. İngiltere, Amerika ve Rusya Federasyonu karşı karşıya gelmişler. Bu işin fotoğrafı da İngiltere'dir. Amerika değil, İngiltere'dir. İngiltere Brexit'le Avrupa'dan çıkarken bunların hesapları hep yapıldı. Almanya'yı yalnız bıraktılar. Almanya 100 milyar euro kaynak ayırıyor savunmaya. Bundan sonraki senelerde %2 kaynak ayıracak her yıl. Almanya'nın 3.6 trilyon euro milli geliri var. 3.6 trilyon euro. Şimdi bunun %2'sini savunmaya harcayacak. Hangi savunmaya harcayacak? İngiltere'den mi, Amerika'dan silah alacak.
Evet.
Zaten Güney Avrupa ülkeleri ekonomik olarak ayakta duracak durumda değiller. Yunanistan'ı görüyorsunuz, tamamıyla teslim oldu.
Evet.
Ekonomik olarak Yunanistan ayakta tutan Alman ekonomisidir. Almanlar yardım ediyor. İtalya zor durumda. Onun için İtalya kuzeyinde Amerika'ya 2 tane uç verdi. O da geleceği belirtir. İspanya, Portekiz zaten bunlar Avrupa'nın kızak yetimi sayılıyor. Onun için İspanya'da Barcelona bölgesi biz zenginiz ayrılalım diyor. Fransa, Kuzey Afrika Fransa'ya teslim edildi video özellikle Amerika tarafından. Ama bugün Afrika'dan muhalif sesler gelmeye başladı. Diyorlar ki Fransız sömürgesinde son vermemiz lazım. Bu demektir ki Fransa'nın geleceği karanlık Afrika'da.
Ama orada da bir takım
şeyler. Bugün Çin'den de haberler çıktı. Çin anladı ki Rusya'dan sonrası da bana gelecek. O da itirazlarını çekmeye başladı. Eskiden itiraz ediyordu ama Rusya'nın adı geçmiyordu. Şimdi Rusya'nın adını geçirmeye başladı. O da biliyor. Amerika Rusya'yı kontrol altına almaya çalışıyor. Almanya'yı Avrupa'da sıkıştırmaya çalışıyor. Rusya askeri olarak kontrol altında, Almanya'yı da ekonomik olarak kontrol altına almaya çalışıyor. Sonra Çin'e gelecek. Çin çünkü batı pazarları için bir tehdit olarak görülüyor. Çin'e karşı evet. ne yapıyor? Avustralya'yla bak kuruyor. Hindistan'ı devreye sokuyor. Japonya'yı silahlandırıyor. Dünya uluslararası sistem başka bir yere doğru gidiyor.
Hocam ama çok da başarılı gibi de gözükmüyor. Yani mesela İran'la anlaşmak aramak zorunda kalıyorlar. Venezuela petrollerinin işletilmesine onay düne kadar da iktidar devirmeye çalışıyorlardı. Yani biraz da sıkıntı var sanki. Ekonomik yaptırımlar tutmuyor, dönüyor dolaşıyor, Avrupa ekonomisini sarsıyor, yakıt fiyatları, enerji fiyatları, enflasyon. Yani Amerika bu oyunu kuruyordu ama İngiltere ve Amerika 40 yıl 40 yılın en büyük, en yüksek enflasyonu. Yani bu kurdukları oyunda başarı şansları çok çok yüksek gibi de gözükmüyor. Başka bir yere taşıyorlar gibi
itiraz,
sanki. Ne dersiniz?
İtiraz gelecek. Buna itiraz gelecek. Kimse, şimdi İngiltere bu işin arkasında. İngiltere sıkıştırıyor Amerika'yı. Çünkü İngiltere kendisi sıkıntıda. Bakın Kuzey İrlanda, Güney İrlanda ile kapıları açtı. Diyor ki İngiltere, biz Brexit'le beraber kapıları kapatacağız. Kuzey İrlanda diyor ki kapatamazsın. Kapattıkları an eylemi silahlı mücadele tekrar başlar orada. Onu kapatamayacaklar. Amerika da buna izin vermeyecek. Yani İngiltere'nin kendi içinde sıkıntıları var. Yarın bir gün İskoçya'da bir, çünkü İskoç birinci başbakan diyorlar biliyorsunuz İskoçya'da.
Evet,
İskoçya'da
evet.
Hükümet ne diyor? Biz onun bize kişine bir referandum düşünüyoruz. Referandum olduğu an İskoçya İngiltere'den kopacak.
Evet, evet.
Yani onların bir sıkıntısı var.
Evet. Hakikaten Batı bloğu da Rusya'ya yaptırım uyguluyor ediyor ama onların cenahta da sonuçlar doğuruyor. Yani Rusya'nın zorda kalmasının ötesinde sonuçlar doğurduğunu da herhalde belirtmek lazım burada. Nereye varacağını bilmiyoruz tabii ki. Peki ya, Türkiye'ye gelelim hocam.
Hocam bu kaynakla şimdi Türkiye şu. Türkiye Rusya'yla kesinlikle yakınlığını sürdürmelidir. Şimdi duyuyoruz. İçişleri Bakanı'nı görevden alacaklar. Amerikan yanlılarını göreve getirecekler de onları Amerika'ya yakın duracak. Amerika'ya yakın adamları göreve getirirse ilk tasfiye edecekleri Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan bunu bilmiyorsa bir defa haber gönderdik kendisine. Tayyip Erdoğan şeyi zannetmesin. Yani ben Amerika'ya yakın dururum. Amerika beni diktatör tutar. Amerika en çabuk kendi kullandığı, kendine hizmet adamları harcar.
Peki bu vetoyu ciddiye almak gerekiyor mu hocam? Yani İsveç ve ya, Finlandiya vetosunu.
Türkiye'ye diyecekler ki işte Finlandiya'da PKK pek yoktur. Asıl PKK'nın yeri İsveç'tir. Çünkü nereden biliyoruz? İsveç'te mesela Raza Hareketi vardı. Devrimci Komünist Partisi kurmuşlardı. Devrimci Komünist Partisi. Bunları burada PKK teyit etti. Buradan kaçmak zorunda kaldılar. O kadar güçlü yani. İsveç hükümeti Devrimci Komünist Partisi'ni korumadı. Onlar orayı tek etmek zorunda kaldılar, Londra'ya gittiler. Yani PKK burada çok güçlü. İsveç hükümeti ne yapacaktır? Amerika üzerinden bazı diyecekti ben bu işini yapacağım, bunu yapacağım. Türkiye'nin önerilerini kabul ediyorum. Onlar da biliyorlar neler, ne içinde olduklarını. Ama PKK'lıların orada bulunması CIA'nin talimatıyla oluyor. Ben bunu Devrim Komünist Partisi'ndekilerden duydum. Yani orada PKK'yı koruyan İsveç istihbaratıdır. İsveç istihbarat diye bir şey yok. Almanya'daki nasıl ki Alman istihbaratı diye bir şey yoktur. Bene de doğrudan doğruya CIA'ya bağlıdır.
Hocam sadece o da değil ama çok kapsam mesela Bloomberg'de bir haber yayınlandı. Türkiye iddiaya göre silah ambargosunun kaldırılması, F-35 programına dönüş, F-16'lar güncellenmesi işte yeni paket, S-400 yaptırımlarının Türkiye'ye kaldırılması işte onlar da var. Ama Amerikalılar diyorlar ki hiçbir talepte bulunmadı Türkiye. Biz de şimdi ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz.
Bulunacak hocam. Bugün yarın onları hazırlıyor İçişleri Bakanlığı. Bugün yarın onlar bulunacak. İsveç'te açıklama yapacak. PKK'lılar birkaç tane PKK'lı var. Onlar da gönderebilir. Başka bir ülke. Kendi ülkesinden kova. Belki kaçtı bunlar falan da diyebilir. Çünkü onları Türkiye istiyor. Talepte bulunmuş. Belki aradım bulamadım. Bunlar Belçika'ya kaçmışlar. Yani öyle bir şey yapacaklar herhalde. Ondan sonra da buna onay verilecek. Onay vermemesi mümkün değil. Çünkü Amerika'da. Nasıl demek? Amerika demektir. Amerika'ya karşı çıkarsan ne yapacaksın?
Yani Türkiye'nin veto etme olasılığı bulunmadığını, bir takım ufak tavizler elde edilebileceğini ama veto etmeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
Ya veto etse, kapıyla kavga etse o zaman saflarını şöyle olur. Türkiye tamamıyla kapıya der ki Norveç, İsveç değil sadece PKK'ya desteklerini Amerika'da veriyor derse o zaman anlarım. O zaman derim ki Türkiye yeni bir hafta gitmeye başladı.
Evet. Bu da çok olası gibi gözükmüyor herhalde Çavuşoğlu'nun cevabı.
Olursa seviniriz tabii. Olursa seviniriz de zor bir iş.
Zor bir iş diyorsunuz. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hep beraber takip ediyoruz. Nereye evrilecek olaylar? Değerlendirmeler için çok teşekkür. Sağ olun. Evet, Profesör Emin Gürses'e sorduk. Bütün bu gelişmeleri neden şimdi İsveç ve Finlandiya NATO üyesi oluyor? Tehdit almadıklarını da söylüyorlardı ama Ukrayna Savaşı bir bahane haline getirildi. Buradan nereye gidecek tam olarak da bilemiyoruz ama Türkiye'nin vetosu tabii dünyada en çok bu konuşuluyor. Profesör Emin Gürses de bir takım ufak tavizler üzerinden onay vermeme olasılığının olmadığını Türkiye'nin ve zaten işin ucunun Amerika'ya dayandığını bile getirmiş efendim. Evet, Eksen'den veda edelim size yine. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
можем стать с тобой сумасшедшими и нас разместят с тобой в разных палатах. А может, мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными. А может, мы ангелы над облаками.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.